Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran. Danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Bu hafta stüdyo konuğumuz, programımızı hazırlayan Can Acun, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta Amerika-Türkiye ilişkilerini konuşacağız. İlk olarak hatta Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini konuşacağız. ABD'li rahip Branson'ın serbest bırakılmasını.
Evet.
İlk olarak Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti konusunu konuşalım dilerseniz. Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti nedir? Evet. Olayı genel bir değerlendirmesini alabilir miyiz sizden?
Evet. Tabii mesele aslında iki yönüyle ele alınması gerekiyor. Bir insani boyutu, diğeri ise jeopolitik ve siyasi bağlamda. Şunu tabii üzülerek ifade etmem gerekiyor. Bizzat kendisini tanırdım. Çeşitli görüşmelerimiz olmuştu. SETA'da da ağırlamıştık bir programda.
Hı hı.
Bunun ötesinde tabii kendisinin bu şekilde katledilmiş olması ciddi anlamda üzüntü verici bir olay. Kendisine rahmet diliyorum buradan. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Çok feci bir şekilde. Ne yazık ki kendi devleti tarafından bu şekilde katledilmiş oldu. Meselenin bu bağlamda çok ciddi anlamda insani bir boyutu var.
Evet.
Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Hala naaşına ulaşılabilmiş değil.
Evet. Hatta ailesi, kayıp olduğu da söyleniyor. Evet. Yani tam öldürüldüğü de söylenmiyor.
Ama tabii bu konuda çok ciddi deliller var artık. Ne yazık ki öldürülene yönelik artık kesin bir kanaat oluşmuş durumda. Türkiye'nin elinde çok somut deliller söz konusu. Suudlar da bunu artık kabul etme durumuna geldiler.
Hı hı.
Dolayısıyla öldürdüğüne dair artık bir şüphe ne yazık ki kalmadı. Ama naaşının tespit bulunamamış olması bir cenaze töreninin de ailesi tarafından yapılamamasını beraberinde getiriyor.
Hı hı.
Tabii bu ciddi anlamda insan açıdan olumsuz bir fotoğraf bize gösteriyor. Tabii burada biz asıl mesela jeopolitik ve siyasal bağlamını değerlendireceğiz. Tabii Kaşıkçı önemli bir figürdü. Bir defa bunun altını çizmek gerekiyor. Dünya kamuoyu tarafından bilinen özellikle uluslararası medya, think tankçiler anlamında önemli bir figürdü. Washington Post'ta düzenli bir şekilde uzun bir dönemdir yazı yazıyordu. Temelde de aslında rejim muhalifi bir isim değildi.
Hı hı.
Ancak Suudi Arabistan'daki son dönemde yaşanan siyasal gelişmeler, özellikle de Muhammed Bin Selman'ın radikal politikaları, Muhammed Bin Zayed ve diğer İsrail gibi ülkelerle angajman içerisinde attığı adımları eleştiriyordu. Çok sert şekilde eleştiriyordu. Bu da kendisinin hedef olmasını beraberinde getirdi. Suudlarla yaptığımız temaslarda hep şunu görüyorduk. Muhammed Bin Selman kişisel olarak Kaşıkçı'yı hedef haline getirmişti. Takıntı haline getirmişti adeta. Bu bağlamda da böyle pervasızca bir eylem içerisine girdikleri gözüküyor. Tabii ilk günden itibaren Türkiye'nin elinde çok güçlü deliller oluştu.
Hı hı.
Kaşıkçı'nın işte konsolosluğa girmesi ardından o yaşanan birkaç saatlik süreye ilişkin Türkiye'nin elinde çok güçlü deliller var. Ses kayıtları var. Hatta görüntüler söz konusu. Nişanlısının kapıda kendisini beklemiş olması ve belli bir süre sonrasında temaslar kurarak bir soruşturmanın başlatılmasını sağlaması da bu bağlamda önemliydi. Tüm deliller bizde teamüden daha önceden planlanmış şekilde Kaşıkçı'nın bir ölüm timi tarafından infaz edildiğini gösteriyor. Kendisi doğrudan konsolosun odasında, Uteybi'nin odasında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu önce işkence edilerek sorgulanıyor. Ardından ise ne yazık ki öldürülüyor. Bu tabii kabul edilemez bir şey.
Evet.
Bunun tabii çok büyük bedeli olacak.
Hı hı.
Bu bağlamda uluslararası medyada da çok ciddi anlamda tabii kamuoyu oluştu.
Hı hı.
Hem gazeteciler hem siyasi figürler çok sert şekilde Suudi Arabistan'ı kınamaya başladılar. Tabii Türkiye bu süreci yönetirken meseleyi bir Türkiye-Suudi Arabistan krizi haline getirmek istemedi.
Hı hı.
Daha ziyade uluslararası kamuoyuyla, uluslararası nezde Suudi Arabistan'la uluslararası kamuoyunu karşı karşıya getirerek yönetmek istedi. Bu konuda çok başarılı bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Önce Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin deliller gün be gün uluslararası kamuoyuna, uluslararası medyaya adım adım paylaşıldı. Suudi Arabistan üzerine büyük bir baskı oluşturulması sağlandı. Ardından artık inkar edilemez deliller ortaya çıkmaya başladığı itibaren de hem Amerika Birleşik Devletleri hem diğer batılı ülkelerde hem de dünyanın geri kalanında İslam ülkelerinde muazzam bir tepki oluştu ve bu Suudların üzerinde baskı yarattı. Tabii bu bağlamda da Suudlar bu süreci yönetmek için çeşitli hamleler yapmaya çalıştılar. Ama karşımızda özetle şunu söyleyebiliriz. Teamülen Muhammed bin Selman'a kadar giden bir zincirde Kaşıkçı hedef alındı. İşkence edilerek bir devlet konsolosluk binasında ne yazık ki bir gazeteci hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri de bu konuyla yakından ilgileniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin konuya dahil olması bu olayı nasıl etkileyecektir sizce?
Tabii bunun birkaç boyutu var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri tek bir pozisyondan oluşmuyor. Bir tarafta Beyaz Saray, özellikle Trump, Kushner gibi isimler var. Bunların Suudi Arabistan'la ilişkisi doğrudan Muhammed Bin Selman üzerinden dizayn edilmiş durumda. Bunun çevresinde İsrail güç odakları ve lobiler ve Muhammed Bin Zayed, Birleşik Amerikalıların şu anki de facto lideri. Bu ağ tabii büyük bir kriz olarak bu meseleyi gördü. Önce inkar etme çabası içerisine girdi ama inkar edilemeyecek şekilde deliller ortaya çıkmasıyla birlikte ve uluslararası kamuoyu oluşunca bu süreci yönetmek gerektiğini farkına vardılar. Bir çıkış stratejisi Suudlara hazırlanıyor. Trump'ın işte bunun arkasında bir çete olabilir şeklinde bir açıklaması oldu. Bunun ilk işaretlerini verdi. Yine CNN'e yaptığı bir şeydi, haberde. Suud kaynaklar artık Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul edeceklerini ama bunun bir komuta kontrol sistemiyle devlet tarafından verilen bir emirle değil, farklı bir çete tarafından yapıldı. Yahut sorgu sırasında kazayla aşırı emirlerin aşırı bir şekilde uygulanmasıyla işkence sonucu öldürüldüğünü kabul edecekler ve bu süreci Muhammed Bin Selman'a çok zarar vermeden yönetme çabası içerisine gireceklerdi. Ama gelinen noktada Amerika'da özellikle hem Cumhuriyetçi hem Demokrat partiler Trump'ın çok yakın çevresi dışında bu meseleye çok ciddi anlamda tepki gösterdi. Birçok senatör kınama açıklamaları yaptı. Amerikan kesinlikle bu işin peşinden gitmesi ve öldürüldüğün kanıtlanmasıyla bekledi. Suudi Arabistan'a ciddi yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi. Senato Dış İlişkiler Konseyi imza kampanyası açtı. Birçok senatör görüşmeye başladı. Medya zaten inanılmaz şekilde Kaşıkçı'nın kaybolduğu günden itibaren bunu birinci gündem maddesi yaparak uluslararası kamuoyu oluşturdu. Tabi bu Birleşmiş Milletler'e kadar diğer uluslararası devlet ve siyasi aktörlere kadar uzanan bir ölçekte bir mesele haline geldi. Ve Trump dediğim gibi bu işe bir çıkış stratejisi acaba üretebilir miyim diye bakıyor. Ama ben şunu da düşünüyorum. Yani artık bir noktadan sonra Trump da artık Muhammed Bin Selman'la bu işin eğer gidemeyeceğini görürse ciddi anlamda politika değişikliğine gidip Suudi Arabistan içerisinde farklı bir isme yatırım yaparak bu süreci götürmek isteyebilirler. Çünkü dünyada artık Muhammed Bin Selman'ın imajı işte kendi vatandaşını konsolosunda katleden, bunun emrini veren, işkence yaptırıp öldürten bir isim olarak çıkacak. Halbuki Muhammed Bin Selman'ın şahsında çok ciddi bir PR kampanyası yapmışlardı. Selman zaten hep tartışmalı bir figür. Daha önceki Veliaht Prensi adeta bir darbeyle devirdi. Bunu yaparken de işte Muhammed Bin Zayed ve İsrail gibi aktörlerle hareket etti. Beyaz Saray'da Kushner üzerinden Trump'la farklı bir angajman kurdu. Ve kendisinde öyle bir özgüven patlaması oluştu ki istediği her şeyi yapabileceği algısını oluşturdu. Mesela Lübnan Devleti'nin Başbakanı Hariri'yi 15 gün boyunca esir tuttu. Hatta kendisine fiziksel olarak işkence yapıldığına dair iddialar bile ortaya çıktı. Yemen'de ciddi bir savaşın içerisine girdi. Burada sivillerin de hedef alındığı katliamlar yaşandı. Ve çok böyle pervasızca elindeki maddi imkanları ve o İsrail lobisinin oluşturduğu güç ağını, Beyaz Saray'dan aldığı güçle her şeyi yapabileceği düşüncesi onlarda.
Güçlü devletleri arkasına alınca kendini daha da güçlü.
Yani hissetti ama işte böyle de büyük bir hata yapması beraberinde onun oluşturmaya çalıştığı reformcu prens algısını tamamen yok etti ve şu ana kadar işte Yemen katliamları bir anda görünür oldu. Diğer yaptığı adımlar ve ekonomik başarısızlıkları, mesela Aramco'nun özelleştirme süreci muazzam bir fiyaskoya dönüştü. 2030 projesi çok ciddi baskı altına girdi ve Zayed'le ilişkisi sorgulanır oldu. Böylelikle hem uluslararası kamuoyunda hem de Suud iç dengelerinde çok tartışmalı bir figür haline geldi. Ve bu kadar yıpranmışlık üzerinden Suudi Arabistan'ın yeni kralı olma ihtimali de çok ciddi anlamda bence zayıfladı. Hı hı. Hele ki şimdi Suudlar Kaşıkçı'nın işkence edilerek öldürüldüğünü dünya kamuoyuyla paylaşırsa, bunu itiraf ederlerse ki süreç oraya doğru gidiyor. Bu işi Selman'dan ayrıştırmaları çok mümkün olmayacak. Çünkü 15 kişilik Türkiye'ye gönderilen ölüm timinde Selman'a çok yakın isimler olduğu biliniyor. Görüntüler var. Bu süreci yönetmeleri Trump'ın desteğine rağmen çok mümkün olmayabilir ve Trump da bu bağlamda eğer artık bu işin götürülemeyeceğini görürse manevra yapıp farklı bir isme yatırım yapmayı tercih edebilir diye düşünüyorum.
Pompeo Suudi Arabistan'ı ziyaret etti, ardından da Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Bu bağlamda bu ziyaretleri nasıl okumak gerekiyor?
Önemli tabii, Trump işte bu süreci yönetmek istiyor. Dışişleri Bakanlığı doğrudan Kral Selman'la görüşmeye gönderdi. Tabii burada şunu ifade etmek lazım. Yani Veliaht Prens Selman'la kralı ayırmak gerekiyor. Kral çok yaşanmış bir isim, saygın bir figür. Bence doğrudan bu meselenin arkasında kral yok. Muhammed Bin Selman'ın de facto yönetici olarak süreci tamamen yönettiğini biliyoruz. Kral gerçekten hiçbir şekilde olayın dışında da olabilir. Şimdi işte bu Suudi Arabistan'a bir çıkış kapısı aralanırken kralın bu meseleyi sahiplenip bunun bedelini bürokratlara ve işte Muhammed Bin Selman'ın da dahil olmak üzere ödetip ama Suudi Arabistan'ın en azından saygınlığını koruyacağı bir çıkış stratejisi belki üretilebilir. Türkiye de bu yönde adımlar attı aslında. Hı hı. Türkiye'ndeki delilleri kamuoyuyla net bir şekilde paylaşıp Suudi Arabistan içinden çıkılamaz bir noktaya sürükleyebilir. Türkiye'nin eli çok güçlü şu anda. Çünkü elinde somut deliller var. Bunları yayınlayarak Suudi Arabistan çok bir dar köşeye sıkıştırmak da istemiyor. Türkiye bu katliamın bedelinin ödetilmesini, sorunların yargılanmasını ve bir daha bu tarz pervasızca hareket edilmemesini teminat altına almaya çalışıyor. Uluslararası anlamda bu meselenin çözüm bulması çabasında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Selman'la görüşmesi, ortak araştırma komisyonunun kurulması önemli. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Suudların çok dengesiz bir siyaseti oldu. Mesele ortaya çıktıktan itibaren. İlk başta inkar ettiler. Ardından Türkiye'yi ve Katar'ı suçladılar. Katar istihbaratının Türkiye'deki işte angajmanlarıyla böyle bir kampanya, kara propaganda yaptığını, hedefin aslında Suudi Arabistan olduğunu, gerçeklikle bu işin ilgisi olmadığını iddia ettiler. Burada Turan Kışlakçı gibi işte Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz gibi isimleri hedef aldılar. Kara propaganda yaptılar ne yazık ki. Ve bunların hiçbirinin gerçek olmadığı, sonuçta Kaşıkçı'nın gerçekten de konsoloslukta öldürüldüğüne dair çok güçlü emareler ve deliller ortaya çıktı. Ve şimdi kendileri pozisyon değiştirerek medya araçlarında Türkiye'yi olumlayan kardeş ülke Türkiye temasını işlemeye başladılar. İşte ne kadar zor durumda kaldıklarını ve nasıl dengesiz bir siyaset izlediklerini, bu işte nasıl bir şekilde çıkma çabası içerisinde olduklarını göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum.
Çıkan haberler arasında şu da vardı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da bulunan eşi ve kardeşinin de öldürüldüğü. Evet. Bu haber gerçek ya, miydi?
Buna ilişkin herhangi bir somut bir şey ortaya konmadı. Spekülatif bir şey, o konuda yorum yapmam çok doğru olmaz diye düşünüyorum.
Birçok kişinin de merak ettiği bir soru olarak Kaşıkçı neden konsoloslukta öldürüldü?
Evet.
Başka bir yerde de öldürülebilirdi.
Bu önemli. Tabii birincisi az önce hani anlattığım gelişmeler. Yani Muhammed Bin Selman oluşturduğu angajmanlar ve ağlarla o kadar kendini güçlü hissediyor ki her yerde her şeyi yapabileceğine artık inanıyordu. Bu önemli. İkincisi bir mesaj vermek. Tabii şimdi özellikle son yıllarda Arap muhalifleri İstanbul'u bir merkez olarak kendilerine konumladılar. Türkiye'nin güçlü bir devlet olması, bir demokrasi olması onlar İstanbul'u güvenilir bir şekilde yaşama alanı açmıştı. Şimdi İstanbul'da bir muhalif Arap ismin, önemli bir ismin hem de konsoloslukta öldürülmüş olması şu mesajı verecekti. Yani ben muhaliflerimi istediğim her yerde öldürebilirim. Hiçbir yer bir muhalifim için güvenli değil. Teslim olun, bana itaat edin ve bana karşı harekete geçmeyin. Bunu belki de göstereceklerdi. Dolayısıyla konsolosluk binasını bu bağlamda tercih etmiş olabilirler. Tabii bir de sadece öldürmeyi hedeflemiyorlardı Kaşıkçı. Aynı zamanda işkence ederek konuşturma amaçları vardı. Şimdi konsolosluk binasının dışında bir yerde İstanbul'da kendisini işte derdest edip işkence ederek konuşturma imkanları olmayabilir. Bu kolay bir şey değil.
Evet.
Dolayısıyla konsolosluğu özellikle bu bağlamda da seçmiş olabilirler. Sonra cesedini de yok etmek istiyorlardı. Kendilerini bu şekilde pervasızca bir adım atmalarını bu rasyonelite içerisinde değerlendirebiliriz belki.
Kaşıkçı olayından Amerikalı Ralph Branson'un serbest bırakılması konusuna geçecek olursak. Amerikalı Ralph Branson'un ev hapsi kaldırılarak tahliye edildi. Branson'un tahliye edilmesini ve ülkesine dönmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Tabii bir defa şunun altını çizmek gerekiyor. Kendisi ceza aldı ve suçlu bulunarak. Ama şu ana kadar hapiste bulunduğu süre değerlendirerek tahliye edildi ve ülkesine dönmesine izin verildi. Tabii bunun hani hukuki süreciyle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum ben. Sonuçta Türk yargısı bağımsız bir şekilde buna karar verdi. Kendisinin aleyhine olan delilleri de tam olarak takip etmek çok mümkün değildi. Özellikle bazı gizli tanıkların ifade değiştirdiğine yönelik basına bazı yansımalar oldu. Bu bağlamda da cezası daha düşük anladığım kadarıyla kaldı. Tabii meselenin siyasal bağlamını ele aldığımızda Brunson özellikle Türkiye-ABD arasında bir krize neden olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Brunson'ın serbest bırakılacağına dair beklenti içerisine girmesi ve bu meseleyi Amerikan siyasetine kullanma çabası krizi derinleştirdi ve Türkiye'ye yönelik Amerika'nın yaptırımlar uygulaması ve Türk ekonomisini hedef almasını beraberinde getiren bir süreci işletti. Tabii iki ülke arasında çok yapısal ciddi sorunlar var. Bu bağlamda Brunson da bunun üzerine katalizör etkisi yarattı. Özellikle de Trump bağlamında. Çünkü Amerika'nın devlet sistemiyle Türkiye arasında sorun yaşansa da en azından Trump'la Erdoğan arasında iyi bir ilişki kurulmuştu. Bu Türkiye açısından olumluydu. Tabi Brunson olayı bunu da gölgede bıraktı ve baltaladı. Tabi şimdi serbest kalmış olması ve ülkesine dönmüş olması Türk-ABD ilişkileri için yeniden bir fırsat kapısı açtı. Trump çok olumlu açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bu bir boyutuyla ikili ilişkilerin normalleşmesi açısından olumlu. Tabi Amerika bazı yaptırımlar uygulamış. Şimdi bu yaptırımları kaldırması gerekiyor. Bunları kaldırmadığı sürece tabi olumlu bir havadan bahsedemek mümkün değil. Yine Manbij konusunda Türkiye sürecin hızlandırılmasını arzu ediyor. Fırat'ın doğusunda PKK'nın varlığı ile ilgili adımlar atılması konusunda iki ülkenin karşılıklı farklı yaklaşımları var. Bunlar yapısal anlamda sorun olmaya devam edecek. Ama bunun ötesinde tabi Amerikan iç kamuoyuyla da meselenin bir yönü var. Trump yaklaşan seçimlerde bu meseleyi kullanmak istiyor. Zaten Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı.
Evet.
Bir şov burada yaptı. İşte Amerikalıları kurtardığını göstermek istiyor. Tabii Brunson evangelik kiliselerinin özellikle önemsediği bir isimdi. Evangelik bir rahipti. Bu bağlamda Amerika'da çok sayıda milyonlarca evangelik seçmen var. Ve kiliseler bu seçmenler üzerinde çok belirleyici. Bu bağlamda Brunson'ı iç kamuoyunda evangeliklerin desteğini almak, onları mobilize etmek için kullanma çabası içerisine girecek. Bu bağlamda Trump'ın Brunson üzerinde adımlar atmaya çalıştığını görüyoruz.
Amerikalı basında şöyle bir haber yer aldı. Brunson serbest bırakılmasaydı Türkiye'deki Amerikalı bürokratların geri çekilmesi söz konusu olabilirdi denildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani tabii spekülatif bir haber. Nihayetinde Trump gerçekten Brunson olayını da merkeze alarak Türkiye'ye çok ciddi yaptırımlar uyguladı. Tek taraflı adımlar attı. Uluslararası hukuk ve ekonomiyi de hiçe sayarak bu yaptırımların uygulanmaya başladığını gördük. Bunun ötesinde ise Türk lirasını değersizleştirmek için uluslararası bir komplonun içerisine de girdi. Türk lirasına satış verdiler. Değerini ciddi anlamda azaltma çabası içerisine girdiler. Bir kur krizi yaratma istediler. Ama tabii Türkiye çok önemli bir ülke. 850 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan, dünyayla 260-70 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan, birçok uluslararası bankadan ciddi anlamda kredi kullanmış, karşılığa etkileşim olan bir ülke. Türkiye 250 milyar dolara yakın dış yatırım yapılmış bir ülke. Dolayısıyla dünya ölçeğinde önemli bir ülke ve Türkiye'de bir kriz yaşanması hem başta Avrupalı ülkeler olmak üzere genel anlamda küresel ekonomiye zarar verebilirdi. Bunu da Amerikalılar görünce tabii biraz geri adım atmaya başladılar. Avrupa Türkiye'ye destek verdi. Türkiye uluslararası angajmanlarını çeşitlendirerek bu dolarizasyon meselesi üzerinden ABD'ye çok ciddi bir tepki gösterdi ve karşı adımlar attı. Tabii bu da Amerika'nın Türkiye yönelik yaptırımlarının bir durgunlaşmasını beraberine getirmişti. Ben Brunson serbest bırakılmasa dahi Amerika'nın Türkiye ilişkilerini tamamen kopartacak şekilde bir adım atma ihtimali olmadığını görüyorum. Yani bu iddialar, Amerikan basınında çıkan iddialar biraz bu anlamda gerçeklik dışında diye düşünüyorum. Ama tabii bu kriz Türkiye'de ciddi anlamda zarar vermeye devam ederdi. Çünkü Trump'ın meseleyi artık takıntı haline getirdi. Evet. Kendi seçimleri için kullanacaktı. Bu anlamda tabii serbest kalmış olması Türkiye'nin avantajına. Ama tabii bir siyasi müdahaleyle serbest kaldığını söylemek de doğru olmaz. Yine yargı kendi işleyişiyle Brunson'u serbest bıraktı.
Brunson sorununun çözülmesi FETÖ ve Halkbank meselelerinde etkisi olur mu sizce?
Ya özellikle Halkbank meselesi açısından önemli. Zaten Halkbank hisseleri de borsada Brunson meselesiyle birlikte çok ciddi rally yaptı, yükseldi, bu bunun işareti. Şimdi bu İran'a yaptırımlar meselesi üzerinden ABD'de siyasi bir dava var. Bu bağlamda Halkbank'a bir para cezası gelmesi, yüksek ölçekli bir para cezası, işte 10 milyar dolarlar konuşuluyordu. Halkbank üzerinde hisselerinde de baskı yaratıyordu. Türk ekonomisine de ciddi bir baskı yaratıyordu tabii bu durum. Ama şimdi bunun artık ciddi anlamda bu riskin azaldığını gördük. Yine Halk Bankası uluslararası kuruluşlara yaptırdığı bazı çalışmalarda İran yaptırımlarını ihlal etmediğini yönünde şeyler aldı, raporlar hazırlattı bağımsız kuruluşlara. Bu da Halk Bankası'nın elini güçlendiren bir öğeydi. Ben önümüzdeki süreçte Halk Bankası için artık ciddi bir ABD tarafından yaptırım uygulanacağını, bir ceza ortaya konacağını zannetmiyorum. Tabii bunun ötesinde işte F-35 meselesi önemli. S-400 ve F-35 meselesi daha farklı bir platformda ilerliyor. ABD bir şekilde Rus menşeli hava savunma sistemlerinin dünyada yaygınlaşmasını istemiyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyor. Sadece Türkiye'ye yönelik bir yaptırım tehdidi yok. Burada işte Hindistan gibi ülkelere, Suudlara da böyle yaptırım tehditleri getirdiler. Ama buna rağmen mesela Hindistan, ki ABD ile yakın bir ilişki kurmuş olmasına rağmen özellikle Çin'e karşı tanımadı ve Ruslarla anlaşma yaptı. Türkiye'de daha önceden zaten anlaşma yapmıştı. Dolayısıyla bu bağlamda da ben Amerika'nın çok fazla elinin güç olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye bu süreci nihayetine erdirecek ve S-400 sistemleri Türkiye'ye getirecektir diye düşünüyorum. F-35 de tabii bu bağlamda Türkiye bu projenin kurucu ortağı. Birçok F-35'in parçası Türk şirketler tarafından yapılıyor. 100'den fazla, 100 artı 15 sanırım uçak alımı söz konusu olacak Türkiye'nin. Dolayısıyla bu konuda da evet bazı geciktirmeler söz konusu olabilir. Ama Türkiye'nin eğer yeni bir kriz sarmalına ABD ile girmesek mevcut denklemde F-35'lerin engelleneceğini Türkiye teslimatını düşünmüyorum açıkçası.
Amerika'nın FETÖ meselesine yaklaşımı sizce değişecek midir?
Yani bu konuda bazı işaretler var. Fethullah Gülen başta olmak üzere bu yapıya ilişkin ABD'de bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Bu konuda bazı gelişmeler var ama kısa bir sürede olumlu böyle bir senaryo içerisine girmek de çok mümkün ne yazık ki gözükmüyor. Bu anlamda Türkiye'nin taleplerini Amerika görmezden gelmeye devam ediyor diye düşünüyorum.
Brunson olayının çözülmesi Türkiye'nin dolar bağlamında attığı adımları nasıl etkileyecek? Türkiye'nin milli paralarla ticaret yapma hamleleri sizce devam edecek
yani
midir?
Bu çok önemli tabii. Küresel ticarette doların güçlü bir hakimiyeti var biliyorsunuz. Özellikle petrol ticareti, enerji ticareti petrol üzerinden fiyatlanıyor. Hem Amerikan ham petrol hem Brent gibi petrol ölçü birimleri de dolar üzerinden hesaplanıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güçlü bir tabii ekonomik imkan sağlıyor. Swap piyasası tamamen ABD'nin elinde. Yani Amerika kendi parasının dünyada nasıl dolaşacağını tamamen izliyor ve yönetiyor. İstemediği anda bunu kesme kabiliyetine sahip. Mesela Türk bankalarının Halkbank bağlamında da bu değerlendirilmişti. Mesela Amerika size bir ceza verdiği zaman eğer ödemezseniz swap piyasası dışına ittiği zaman dolar ticareti yapamıyorsunuz dünyada hiçbir ülkeyle. Tabii bu da sizi bankacılık alanının dışına itiyor. Bu çok önemli tabii. Bu dolarizasyon meselesi bir şekilde halledilmek zorunda. Sadece uluslararası ticaret değil, merkez bankaları da portföylerin önemli bir kısmını dolar rezervlerinde tutuyor. ABD'ye yani bedava borç vermiş oluyorsunuz açıkçası faizsiz. Bu önemli. Türkiye bu konuda adım atılması gerektiğini düşünüyor. Sadece bu kendisine yönelik kur hamlesi ve operasyonların dışında da Türkiye bölgesel ticarette ikili para birimlerini kullanması gerektiğini düşünüyordu. Çin'de ticarette yaptığın zaman lira ve yuanla, işte Ruslarla yaptığınız zaman ruble ve lirayla yapılması. İran'la yaptığınız zaman yine yerel para birimleriyle tümen ve lirayla yapılması gerektiğini düşünüyordu. Bu ülkelerin kendi arasındaki kazançlarını artıracak. Kazan kazan bir denklem yaratacaktı. Bence bu, Türkiye bu konuda geri adım atmayacak. Bu sadece Türkiye'de değil, Rusya, Çin, İran gibi ülkeler. Hatta Avrupalı ülkelerde Euro'nun daha fazla güçlendirilmesi açısından. Yine Japonya gibi ülkeler kendi para birimleriyle ticaretin artırılmasını istiyor. Bence dolarizasyon süreci artık adım adım azalmaya doğru gidecek. Şu anda dolar biraz güçleniyor çünkü Amerika Merkez Bankası faizleri artırıyor. Buna rağmen işte ülkeler kendi para birimlerini daha fazla kullandıkça özellikle de ana ham maddelerde bence doların hakimiyetini görece bir anda tabii bir şey beklememek lazım ama her yıl görece azalacağını düşünüyorum. Türkiye'de bu politikasına bence devam edecek.
Menviç konusuna geçecek olursak, Menviç konusunda son durum nedir? Ortak devriyelerin başlaması sizce ne anlama geliyor?
Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında birçok mesele var dedik. Bunların başlıcası da Suriye bağlamı. Suriye'de ABD'nin PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'ye verdiği destek ne yazık ki Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen devam ediyor. Türkiye bunu baltalayacak adımlar atmıştı. Hatırlarsanız burada çok konuştuk. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatları, Afrin'in elimine edilmesi, bir terör kuşağı projesini biz engelledik. Ama ABD hala Fırat'ın doğusunda yatırım yapmaya devam ediyordu. Bunun Fırat'ın basındaki tek geriye kalan uzantısı ise Menbiç'ti. Menbiç konusunu Türkiye Fırat Kalkanı döneminde hareketlenince ABD'de Türkiye ile bir ortak yol bulmak adına bizle masaya oturmak istedi. Özellikle Afrin harekatında başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle bizim taleplerimizi de kabul ederek Menbiç'ten PKK'yı tamamen çıkaracaklarını, bunun için de Türkiye ile ABD askerlerinin ortak hareket edeceği bir yol haritası ortaya konmuştu. İşte öncelikle ayrı ayrı devriyelerin yapılması, ortak devriye aşamasına geçilmesi, yerel yönetimin işte konseylerin Arap unsurlardan, yerel unsurlardan oluşturulması ve PKK'nın bu süreçte önce ağır silahlarını sonra tüm silahlı unsurların çıkartması bağlamı. Şu anda tabi ABD özellikle ilişkilerin Brunson üzerinden gerginleşmesini de Pentagon ve CENTCOM fırsat olarak kullanarak bu süreci çok yavaşlatmıştı. Şimdi Brunson olayın çözülmesi, Trump'la Erdoğan arasının tekrar normalleşmesi Pentagon'u hareket etmeye itecek ve bu sürecin hızlandırılmasını beraberine getirecek diye düşünüyorum. Şimdi ortak devriyeler için eğitim çalışmaları başladı. Çok kısa süre içerisinde, Menbiç içerisinde ABD ve Türk askerleri birlikte devriye gezecek. Tabii buna rağmen PKK'nın ise buradan çıkmamak için direttiğini biliyoruz. Kentin etrafında ciddi anlamda hendekler kazdılar. Yine bazı unsurlarını dışarıya çıkarmış olmakla birlikte bazı unsurların ise sivil kıyafetlerle merkezde, şehrin içerisinde Menbiç içerisinde varlığını devam ettirme çabasında. Yani burayı hiçbir şekilde ABD-Türkiye ortak yol haritasına göre teslim etmek ve bu bölgeden çekilmek istemiyorlar. Menbiç onlar için çok önemli. Ama Türkiye ise elindeki tüm imkanlarla bastırmaya devam edecek. Tabii sadece Menbiç değil, Fırat'ın doğusu da aslında bu bağlamda önemli. Türkiye bir yandan da Fırat'ın doğusuna yönelik açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert açıklamaları oldu. Terörü nerede olursa olsun hedef alacağız dedi. Fırat'ın doğusunda da Türkiye çok yakında hamleler yapabilir dedi. Bu da önemli diye düşünüyorum.
PKK-YPG teröristlerinin Menbiç'i terk etti mi? Türk askeri Menbiç'te hangi tehlikeler ve risklerle karşılaşabilir?
Yani belli bir çıkış oldu ama bunun oranı çok az. Kabul edilebilir bir şekilde Türkiye tüm terör unsurlarının çıkmasını arzu ediyor. Şu anda böyle bir durum ne yazık ki hala söz konusu değil. Tabii Türk askeri açısından Amerikalılarla birlikte ortak devriye gezerken bir saldırı olma ihtimalini ben düşünmüyorum. Çünkü PKK tamamen edilgen bir şekilde Amerika'nın kontrolünde. Amerika'ya rağmen Amerika'nın itibarını sarsacak ve onların askerlerini de riske atacak şekilde bir harekat içerisine giremezler. Bu mümkün değil. Ancak Türkiye kapsamlı bir askeri harekat düzenlerse Menbiç'e karşı vesaire, o zaman direnir Türk askerini hedef alabilirler diye düşünüyorum. Onun ötesinde çok mümkün değil.
Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in YPG'ye karşı askeri operasyon gerçekleştireceklerine yönelik açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani çok mümkün gözükmüyor bu şu aşamada. Şimdi rejimle PKK arasında çok gelgitler yaşanıyor. Daha birkaç aya kadar Şam'da görüşmeler yapıyorlardı. Ama özellikle Amerika'nın kalıcı olarak bu bölgede Fırat'ın doğusunda bir süre daha kalacağını ortaya koymasıyla PKK'nın pozisyonu değişmeye başladı ve rejime karşı sert bir pozisyon aldılar. Bir hatta hükümet kurdular bu bölgede. Özerk bir yapılanma içerisine girme çabasındalar. Bu durumda rejimin de Rusya'nın da PKK'ya karşı Fırat'ın doğusunda sertleşmesini beraberinde getirdi. Bu anlamda sert açıklamalar görüyoruz. Özellikle İdlib konusunda tarafların anlaşmasıyla da İdlib'de büyük bir savaş ve çatışma riski ortadan kalkınca rejim de bundan istifade ederek Fırat'ın doğusuna yönelik daha fazla sertleşti. Böyle bir gerginlik var ama Amerika'nın olduğu bir denklemde rejimin böyle küçük çatışmalar dışında kapsamlı bir şekilde PKK'yı hedef alabilme kabiliyeti olmadığını düşünüyorum. Bu çok mümkün değil. Rusya bile bunu göze alamıyor. Çünkü Amerika'yı karşısına kimse almak istemiyor bu bağlamda. Ancak eğer Türkiye, İran, Rusya buna dışarıdan da Esed rejimi destek verirse, bir birliktelik oluşursa, o zaman Fırat'ın doğusunda ABD'ye çok büyük bir maliyet ortaya konabilir. ABD'de geri adım atmak durumunda kalabilir pek havalanında.
Sayın Acun, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan
dolayı. Teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.